Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Bir Hayrola programında tekrar beraberiz. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte tekrar gönlümüze ve gündemimize düşen konularda hasbihal etmeye çalışacağız. Mehmet abicim hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Biz de hoş geldik. Anadolu'daydık 3-4 gündür.
Öyleymiş. Evet, turneye çıkmışsınız yine.
Bir gençlik tabii ayı oluyor ya, Mayıs.
Evet.
Biraz artıyor aktiviteler, faaliyetler. Bir Kütahya'da gençlik şöleni vardı. Konya'da bir üniversitede yine kariyerle ilgili bir söyleşi vardı. Cumartesi günü de Ankara'da, Kocatepe'de bir gençlik STK'ları fuarı vardı. Orada dikkatimi çeken bir şeyi paylaşmak isterim Mehmet abi. Şimdi normalde gençlik herkesin konusudur. Gençlerin bir hallü hareketinin güzele gitmesi noktasında herkes elini taşın altına sokmak ister. Özellikle kanaat önderleri, büyükler. Fakat büyüklerin ya da işte yaşı 50'nin üstüne geçmiş olanların diyelim, gençlikle ilgili ortaya koydukları şeyler aslında kendi gençliklerinde yaşamış olduklarından kaynaklanan bir tür şeydir. Yani onu buraya modelleme tarzında. Benim dikkatimi çeken o Kocatepe'de caminin avlusunda stand açmış olan STK'ların neredeyse yarısından fazlası genç oluşumlardı. Yani gençlerin kendilerinin herhangi bir böyle camiaya ya da cemaate ya da işte efendim bir kanaat önderine, büyüğe atfedemeyeceğiniz, izaf edemeyeceğiniz gençlerin kendilerini oluşturdukları faaliyetlerdi. Bu benim dikkatimi çekti gerçekten. Bugün de sabahtan dergi fuarındaydık. Hem dergi fuarı var hem gençlik fuarı var yine İstanbul'da da. Yeni Kapı'da gençlik fuarı var. Sirkeci'de de dergi fuarı var. Dergi fuarı da bu arada da pazartesi, salı günü de devam edecek. Özellikle çocuk dergileri, standları da var. Buradan dinleyicilerimize tavsiye ederiz. Gitsinler, gayet güzel bir organizasyon olmuş.
Özellikle, Sirkeci Garı'nda mı?
Evet, Sirkeci Garı'nda. Yani Marmaray çıkışından hemen gara doğru çıkıldığında orada bir dergiler sizi karşılıyor. Onların da yine birçoğu böyle kendi kendine bu dergiciliğe, edebiyata, yazı çizi işine heves vermiş, heves duyan insanlardan, gençlerden oluşuyor. Yani doğrusu çok böyle güzel bir tabloydu. Ama seyrek tabii, yani bir alışveriş fuarı olsa, bir efendim araba fuarı olsa belki çok daha insanların gidip gelebilecekleri yerler ya da daha mı çok ilgi gösterirlerdi herhalde diye insan sormadan edemiyor. Ama böyledir zaten kitabın, fikrin, değil mi?
O fikir şeyinde kafa sayısı önemli değildir. Kafanın yoğunluğu önemlidir. Onun için yine de katılım güzel. Sen ümit varsınız yani, böyle bir ileriye matuf.
Ben şöyle söyleyeyim. Hem ümit varım hem de bir yandan da hakikaten dehşete düştüm. Böyle bir bizim çalışmalarımızın hepsini böyle masaya yatırıp tekrar neyi nerede yanlış yapıyoruz, neyi nasıl güncellememiz lazım diye düşünmemiz gerektiği kanaatindeyim. Bir kere dışarıda bir sel var Mehmet abi. Müthiş bir tahribat var. Bu popüler kültür, Amerikan dizileriyle, işte efendim internetiyle, sosyal medyasıyla üzerimize abanan bu saldırının, hücumun karşısında yapa geldiklerimiz çok az gerçekten. Yani çok hacmi kıyaslanamayacak kadar tahribat çok büyük. Buna karşılık imar faaliyetleri çok kısıtlı ve sınırlı gidiyor. Bu açıdan gayret sahiplerinin gayretlerini çok çok daha arttırmaları gerektiği kanaatindeyim. Ve güncellemeleri de gerektiği kanaatindeyim abi çalışmalarını. Yani soruları gençler soruyor. Biz eskiden verdiğimiz cevapları tekrar ediyoruz. Ama o sorular aynı sorular değil. Çünkü her zamanın bir kaderi var. Her zamanın gençliğinin de kendine göre bir dil arayışı var. Bu her dönem böyle olmuş. Hep şikayet etmişler gençlikten. Gençler de karşılarındaki büyüklerden şikayet etmişler. Bu böyle aslında bir döngü ama her zamanın da kendine has bir problemlerin, öne çıkan problemleri var. Hani nasıl diyelim bu İsa Aleyhisselam zamanında tababet öndeydi. Gelen mucize de ona göreydi. Musa Aleyhisselam zamanında efendim sihirbazlık öndeydi. Musa Aleyhisselam'a verilen mucize de o minvaldeydi. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz zamanında söz öndeydi. Kur'an-ı Kerim gibi bir mucize geldi. Bugünün hastalığı da o anlamda teknoloji ise, teknolojiyle kalplerin, gönüllerin uyuşturulması ise, elimizde de söz gibi bir mucize varsa Kur'an-ı Kerim, bunu ondan nasıl biz telif edeceğiz? O noktada birazcık düşünmemiz lazım Mehmet abi. Yani Gerçekten.
Biz de cumartesi günü, gerçi sizin de davetli olduğunuz ama ya, bu programda dolayısıyla gidemediğiniz bir STK buluşmasındaydık. Türkiye'nin önde gelen STK'ları gündemde, bu STK'lardaki istihdam problemleri ve gönüllülüktü. Orada da güzel oturumlar oldu. Biz de orada çok sık bu tip şeylere katılmıyoruz. Fakat bu çabalar da yeni çabalar. Orada da aşağı yukarı bir 30'a yakın hem akademisyen vardı hem bizzati sivil toplum yöneticisi.
İlke Derneği'nin miydi?
Arkadaşlar vardı. Evet, İlke Derneği'nin.
Evet.
Doğrusu çok da ben hoşuma gitti. Moral de kazandım. Yani konuşanlar da çok oturaklı, isabetli şeyler konuştular. Hem sahada olanlar hem bu manada akademik çalışma yapanlar. Gönüllülük üstüne de konuşuldu. Tabii bunlar paralel şeyler aslında. Yani hem o gönlü yakalamak meselesi, yani o gönül nasıl yakalanacak? Geçmişte şöyle bir tespit yapıldı. Yani bu işlere dahil olanlar, bu işlere soyunanlar daha böyle gönüllü
hasbi insanlar değil mi?
Şeklindeydi ki bunu işte Cumhurbaşkanı da geçen bu hafta içinde söyledi, demeç de vardı. Bize hesabi değil, hasbi adam lazım şeklinde. O tespit de o anlamda da, yani işte gönüllülüğü nasıl? Biz de orada biraz da çok üstünde durduğumuz için, yani dedim ki burada gönüllü yakalamak para işi değildir.
Burada biraz bir zor bir soru sorayım mı? Evet. Hesabi değil, hasbi adam arıyoruz ama evet, tekki adam aramıyoruz.
Evet, o tabii telif edilebilir şeylerdir. Siyasetin konuştuğu dil her zaman hangi derinliğe iner, hangi sığlıktan ne götürür, kimlere cevaptır. Biz onu telif etmek durumunda da değiliz. Aslında tam da burada dediğinizde, yani hakiki tekke de adam aramaz, biliyor musunuz?
Evet.
Tekkeye adam aranmaz zaten. Bulanlar bulur. Yani şöyle bir adam elinde, yani maalesef o da son belki de
tekki adam aramaz zaten abi.
Son çeyrek yüzyıldır konuştuğumuz bir şey.
Evet, gel ne olursan ol gel der yani.
Yani gel der ama şey olarak da, yani peşine düşmez. Peşine düşüp efendim bana gel diye bir reklamize etmez.
Tabii talip olanı.
Çünkü burada şu vardır, yani senin etinden sütünden faydalanacağım amacını gütmez. Bunlar tekke değildir zaten. Bunlar farklı yapılar.
Bunlar modernist oluşumlardır. Bir tanesinde hale geldiğini de gördük zaten.
Karşılığında bir şey bekleyenlerdir.
Evet.
Yani aslında bu işi yapanlar hakikaten karşılığında bir şey beklemeden yaparlar. Doğrusu hep veren eli bulurlar. Orada almak yoktur. Hep vermek vardır. Sen de vermenin motivasyonuyla buraya gelirsin zaten. Yani aslında o verme motivasyonuna sahip insanlar aranır. O verici insanlar da gelir zaten seni bulur. Ve o öyle bir kısmettir ki bu. Zaten kaderde de tayin edilmiş bir şeydir. Yani biz bunlarla hareket ederiz. Yani evet. Benim tekke deyince, müridlik deyince aklıma gelen şeyler de bunlar oluyor zaten.
Evet. Abi bu gençlerle ilgili konularda, yani bir takım söyleşilerde, platformlarda hep iki tane boyut öne çıkıyor. Bir tanesi narsizm, bir tanesi nihilizm. Hı. Diyorlar ki bu ben neslidir. Kendisini dünyanın merkezinde görür. Kendisini doğrudan bireysel olarak amaçları çerçevesinde ilgilendirmeyen hiçbir şeye ilgi duymaz. Hep böyle bir kendisine yatırım yapılmasını ister, sen denmesini ister. Bu bir boyut. Bir de nihilizm var. Yani hiççilik yani. Ya bu dünyanın da bir kıymeti yok. Şunlar çalışmışlar, ne olmuş, değişen neymiş, zaten böyle gelmiş, böyle gider tarzında. Bir anlam arayışını belki gerektiren ama anlamsızlığı aslında kendine bir anlam olarak alan ilginç bir yaklaşım. Şimdi hep iki tane sorun olarak gençlerde bu söyleniyor. Narsistler ve nihilistler. İşte bu noktada gönüllülüğü biz hep bir anlam arayışı.
Evet.
Ve insanın hani ben demekten sen demeye geçmesi şeklindeki, evet, bir ara kademe olarak gördük. Sizin bir çok güzel bir metaforunuz var. Ben demekle başlıyoruz. Sen diyeceğiz.
Sen ondan, diyenler de Avrupalılar ona, orada kalmıştır.
Avrupa orada kalmıştır. O demek lazım. O da
evet. Malum,
ben, sen, hu, o. Hu, evet, ben, evet, sen, o. Hu. O çok güzeldi. Ben onu kullanıyorum Mehmet abi.
Kullanabilirsin.
İzniniz
tabii
olmadan.
Benim dipnotumu vererek.
Yok bak, olmadı ama yani.
Niye canım?
Hani akademik, nerede diğer gamlık?
Ama akademinin birinci ölçüsü budur yani.
Ya olur mu abi? Bu akademik değil ya. Bu gönüllülükle ilgili bir şey
ama
yani.
Şimdi sen benim dipnotumu ver demiyorum. Benim sözümü sen söyledim diye kullanmanı engellemeye çalışıyorum.
Ben ona irca ediyorum. Ha. Sen diyorsun ki ben.
Sen dipnot vererek kendini benlikten kurtaracaksın.
Yok, ben öyle diyorum zaten. He. Mehmet abimizin diyorum. Böyle bir şeyi var diyorum ama siz de şöyle demeniz lazımdı. Miri malıdır, onun malıdır. Her şey ondan. Sen bu sözleri, lafları ondan mı sandın?
Eyvallah, eyvallah. Sen kullan onu. O da çok çekiliyor. Herkes aynı şiiri değil mi? Kaç defa benden farklı
senden
farklı.
Senden mi sandın? Evet, evet.
Geldi.
Evet. Evet. O bir Talha Uğurlu'nun, o çok güzel. Onu ben
güzel, hakikaten güzel.
Dinleyicilerimize tavsiye ederiz. Onu hatta okuyalım abi istersen bir ara.
Aman biz okumayalım lütfen hocam. Yani hakikaten 3-4 ayrı yerden çeşitli şekillerde
Etem geliyor. Hocamız da yorumlamış.
Etem hocamız da yorumlamış tabii. O da güzel olmuş. Fakat Etem hocamıza kendi, yani hem bestenin hem güftenin kendisine ait bir şey yakışır.
Doğru. Evet.
Onun için.
Aynen, çok güzel söylediniz.
Lütfü hocam, yani bizim kendi içimizde şakalaşıyoruz. Bizde ne varsa sizdedir, sizde ne varsa bizdedir. Biz hep kullanırız birbirimizin, istifade ederiz. Zaten bir takım olmakta, öğrenen örgüt olmakta budur.
Evet, evet, aynen öyle. O yüzden biz rahatız elhamdülillah. Şimdi orada dolayısıyla bu narsizm ve nihilizm, eğer ya
çok önemli.
İki tane kavram böyle çok önemli bir gençlik hastalığıysa ne yapmak lazım? Ben diyorum ki işte çalışmalarımızı bu bağlamda güncellemek lazım diye düşünüyorum. Hmm. Ya özellikle bu nihilist felsefeye karşı bir anlam arayışını. Şimdi şöyle de bir şey var. Hani dünün mesela gençlik çalışmaları bugününkülerle niye telif edilemez? Ben şu açıdan bakıyorum. Düşman belliydi çünkü abi. Hakikaten düşman belliydi yani. İşte sağcıysan solcuydu, solcuysan sağcıydı. Birileri vatanı satmaya çalışıyordu, birileri vatanı kurtarmaya çalışıyordu. Ve bu bağlamda da ya ben ne ondanım ne bundanım diyen bile bir anlam arayışı içerisine girebiliyordu kendi içerisinde. Yani bir anlama sahip olabiliyordu yani. Şimdi ya biz hallederiz onu. Devlet zaten bu işe yetişiyor. Bunu devlet yapıyor. Bunu şu yapıyor. Bunu bu yapıyor derken ortada yani düşmanı belli olmayan ve fakat senin iliğini, kalbini, gönlünü, zihnini sömüren bir popüler kültür diye bir düşman var. Evet. Bunun neresiyle nasıl mücadele edeceğiz? Bu ciddi bir şey yani.
Şimdi
sıkıntı.
Tabii mesele eğer inançsa bizim herhalde bu inanç umdelerin ana kaynağa gitmek bizim akademiye için de önemlidir ya. Ana kaynağa gittiğimizde herhalde bu iş dünyasında da çok önemli iki kavram bahsettiniz siz. Narsizm ve nihilizm orada da çok geçerli. Yani narsist yöneticiler var değil mi? Efendim nihilistlik de yani genelde çalışanların genel problemidir. Yani eskisi gibi sadakatin olmaması, örgütsel vatandaşlığın oluşmaması vesaire, hep bunlardan bahsede geliyoruz. Aslında bunlar hayata yansıyan da şeyler. Aslında bu yapılar da işte non-government organizationlar, sivil toplum örgütleri, bu tip yapılar da aslında bir organizma.
Gönüllü teşekkürler.
Evet, gönüllü teşekkürler. Yani buradaki hepsi geçerli. Fakat biz öyle bir yere geldiğimizde bize ne deniyor? Ana kaynakta ne varsa biz bunları yaşayacağız. Bizim 1500 sene sonra gelmemiz, 1450 sene sonra gelmemizin çok büyük bir ehemmiyeti yok. Aynı imtihana tabi olacağız. Zannediyorum ki işte Hazreti Musa zamanındaki onun yanındakiler, Hazreti İsa zamanındaki havariler, Peygamberimiz zamanındaki sahabeler de o manada nihilizm ve narsizmin dibinin yaşandığı dönemde, en şiddetli yaşandığı dönemde ve nasıl ki bir şifa geldi onlara, nasıl ki hak gelince o batıl zail oldu, bugünün de formülü aynıdır. Bence buradaki sıkıntı kötülüklerin temsil edilmesi değildir. Kötülüklerin yaygınlaşması değildir.
İyiliğin yeterince temsil edilememesi.
Onu pasivize edecek bir hakkın temsil edilememesidir. Biz onun üstüne odaklanmalıyız.
Çok doğru. Evet. O noktada gerçekten hakkı iyi temsil edebilsek biz. Yani gündüz gelse geceden kimse bahsetmez zaten.
O kadar. Demek ki bizde bir yanlış var demek lazım.
İşte abi şöyle bir şey yani. Kötülük sürekli kendini güncelliyor.
Evet.
Yeni yeni formlar buluyor. Yeni yeni diller buluyor. Yeni yeni yüzler buluyor. Yeni yeni efendim yöntemler deneyerek insanların sürekli böyle çelmeleri veya bir şekilde ayağının kayması için manevralarını aralıksız sürdürüyor. İyiliğin temsilcisi konumundaki insanların gerçekten bu noktada güncellemeler yapmaları gerekiyor. Yani o kötülüğe bakarak biz pozisyonumuzu alalım demeyelim ama bu da bir vakadır sonuçta yani. Ey karanlık, ey düşmanım, sen benim ifadem ve hızımsın. Hı. Gündüz geceye lazım, sen de bana lazımsın. Yani bir dönem İşte sadece bir partinin olduğu mecliste muhafazakar ya da dini inançları öncelik olarak gören 3-4 tane milletvekili kendi aralarında ya biz ne yapalım, nasıl bir tarz geliştirelim, kendimize ait bir siyasi çizgimiz, üstümüz yok dedikleri anda ilk şunu bulmuşlar. Ya biz bunların yaptığını yapmayalım. Bunların evet dediğine biz hayır diyelim. Ki bu hakikaten Allah Resulü'nün hayatında da böyle bir dönemdir yani. La demek yani.
Yani
muhalefet yani.
Gayrısına muhalefet.
Gayrısına muhalefet. Bu anlamda la ilahe zaten bir nefyetmektir. İllallah ispat daha sonra gelir. Efendimizin 40, yani 63 yaşına kadar olan hayatının abi 40'ından 63'e kadar malum 23 senelik Kur'an inzali dönemi, hakkın yayılması dönemi. Ama ondan evvel 40 yaşına kadarki dönemi Efendimiz la diyerek yaşamıştır yani. Nefyederek yaşamıştır. Yani bu bağlamda da üzerimize böyle bir karabasan gibi çökmüş, inanan ruhları inciten, boğan, sıkan bu efendim sosyal ortamda, popüler kültür ortamında beslenme kaynakları gençlerin, sosyal medya, işte bir takım internet ortamları ya da işte ortadaki popüler kültür ise buralarda yer almak, ya yani buralardan kaçmak, buralarda bir şekilde işte o kötülüğün neferlerine onu bırakmak mı çözümdür? Yoksa orada yer alıp bir şekilde onun muadilini, alternatifini geliştirip ya da ortaya çıkan tahribatı bir şekilde giderecek yeni diller, yeni sözler bulmak mıdır çözüm yolu?
Ben bu çözümlerin içimizde mahfuz olduğuna inanıyorum yani. Ve bunun da bu mahfuz olmak şöyle bir şey, bu değerler böyle talep gördüğünde ortaya çıkıyor. Yani bir talep ilişkisi olacak. Yani bu öğretmen öğrenci ilişkisi değil de hoca talebe ilişkisi gibi. Yani aslında talebe varsa hoca var. Yani hoca tutup da bir kovayı doldurduktan sonra o musluğu açık bırakmanın bir alemi yok. Biz aslında o boş olacak, dolmak isteyecek kovalarla uğraşmak lazım. Kendimiz de öyleyiz yani neticede. Her an bir boşluğumuzu doldurmak durumundayız. Burada çok sık tekrar ettiğimiz gibi. Yani iki günün biri olmaması demek her gün bizim de yeni şeylere muhtaç olmamız demek aynı zamanda. Durmamamız demek, durursak düşeceğimizi bilmek demek. Bu buradan yola çıkınca ben hem bir taraftan böyle bir okuma yaptığımızda ya her türlü şartımız varken değil mi? Her türlü imkanımız varken eğer biz belli şeylere yönelemiyorsak burada bir sıkıntı var, bu tespiti yapabiliyoruz ama yani bu sadece bizim kendi elimizden gelen bir şey de değil. Biz doğru davranmak durumundayız. Yani doğru şeyi göstermek durumundayız. Bence bu sadra şifa olacak şey de budur diye düşünüyorum ben.
Abi orada hani talep, arz talep ilişkisi güzel bir nokta. İyiliğin müşterisi olmayı da öğretmek lazım bence.
Evet.
Yani iyiliğe talip olacak nesillere de bakın burada kötülük var. Sen gidiyorsun hep kötüye talip oluyorsun. Hı. Ya burada iyiliğe talip olmak lazım. Bu da şöyle bir şeyle alakalı. Yani biz iyiliğin cazibesini arttırmakla mükellefiz abi.
Evet.
İyiliğin cazibesi nasıl arttırılır? Ya onu diğerlerinin sunduğu al beni de caf caf da efendim bir böyle hani pırıltılı ışıltılı bir şekilde sunamıyorsak bile. Hı. Hiç olmazsa yani kulaklarındaki o perdeyi aşacak. Gözlerindeki o efendim perdeyi bir şekilde aşacak şekilde o muhtevayı çeşitlendirebilmeliyiz diye düşünüyorum.
Evet.
Şimdi bir şey de var Mehmet abi. Bu talip olmuyorlar diyoruz mesela gençler. Yani gençler talip olmuyorlar.
Evet.
Yani biz diyoruz ki bu talebe öğrenci hoca ilişkisi çerçevesinde. Yani ben talip olmayana nasıl bir böyle ulaşabilirim, erişebilirim? Talip olmuyorlar çünkü ortada teknoloji diye hepimizin hayatına etkeden çok ilginç bir kavram var.
Evet.
Burada babanın cep telefonunu verip de oğlum şu iş nasıl yapılıyor dediği bir ortamda terbiyeden bahsedilemez abi. Çünkü çocuk babasına öğretmenlik yapıyor zaten. Teknolojide, internette, ortalığı böyle kasıp kavuran şu aletlerde çocuk yerine geçmiş tabiri caizse babasının. Yani onu bilgisiyle, öğretim tarzıyla. O da şimdi bir müddet sonra ya ben yapamıyorum ama bizimki var ya nasıl hallediyor bir görsem var ya vızır vızır o işlerde oynuyor falan. Bir müddet sonra bu onun mürebbilik vasfının yani neredeyse böyle görünmeyen bir şekilde yer değiştirmesi sonucunu doğuruyor yani.
Ya ben o kadar da ümitsiz değilim. Bu manada her zaman olacaktır teknoloji anlamında bir arada fark, yeni jenerasyonla eski jenerasyon arasında bir fark olacaktır. Netice eğer teknolojik bir çözüm arıyorsak, mesela ben size söyleyeyim. Mesela bilgisayarınızın çok fazla yüklenildiği, dolu olduğu bir zamanda, artık kafanın karışmaya başladığı bir zamanda ne yapıyorsun? Bilgisayara format atıyorsun değil mi? Cep telefonuna ne yapıyorsun?
Yeniden başlatıyorsun.
Fabrika ayarlarına geri döndürüyorsun. Aslında çözüm belli. Yani bizim demek ki daha o adam bu fabrika ayarlarına geri dön deme ihtiyacı gelmemiş. Bu gelecek zaten. Bir format atma ihtiyacı bu gelecek ve bu bizden değil inan ki. Bu ne zaman gelebilir? Ya sen bu da bir kader meselesidir. Kimine bu ne zaman gelir genelde? İşte biraz daha kariyerde, kariyer yıllarında efendim aradığına bulamayınca belli bir şeyde bir akıl başına gelme durumu olur. Anne baba ölümlerinde aklın başına gelme durumu olur. Belli şeylerde bu tarafa doğru dönme durumu olur. Bunlar belki format atmadır, fabrika ayarlarına geri dönmedir ve dönecek. Çünkü bu bizim içimizde var. Bu bizim içimizde olan bir şey. Ve ben buna inanıyorum. Bunun da bir vakti var, bir vakti zamanı var. Buna tayin edici biz değiliz. Aslında biz cüz'i irademizi kullanıyoruz. Tayin edici başka bir taraf. Bunun vakti gelecek. Ben o en kötü zaman, en karanlık zaman peygamberin geldiği dönemdi. Biz daha kötü bir zamanda değiliz hiçbir zaman. Daha iyi bir zamandayız. Onun için ben ümit varım. Biz yeter ki temsil kabiliyetine haiz olalım.
Evet. Şimdi yani tabii böyle işin bardağın boş tarafını gösteriyor olmak da karamsar olduğumuz anlamına gelmiyor ama evet. Bir vaka okuması yapmaya çalışıyoruz. Biz de ümit varız. Tamam. Zaten ümit imandandır. Yeis malum şeytandandır. Mevcut siyasi iktidarın 18-25 yaş arasındaki bu son referandum zannediyorum onunla ilgili yapılmış bir araştırma. Oyu %10'u bile bulmuyor Mehmet abi. 18-25 yaşta.
18-25'te %10.
Evet. Yani bu böyle bir araştırma yapılmış bu şekilde. Bir STK yetkilisi de bunu bir bakana aktarıyor. Ya babaları yaşına gelince onlar da verirler demiş. Şimdi siz dedikleriniz bu minvalde mi anlayalım?
Yok ben onun bir siyasi karşılığı vesairesi olmaz canım. Öyle ben öyle de görmem hadiseyi. Ve o manada bu 18 yaş meselesine falan da burada konuşmuştuk zaten. Yani bunlar gençlerin bir protest duruşunun olması normal olan bir şeydir zaten. Eğer gençler kalkıp da yani 18 yaşındaki çocuk 50-60 yaşındaki adam gibi hareket ediyorsa acayiplik budur zaten. Garip olan budur zaten.
Evet, şimdi Konya'da birisi öyle bir şey söyledi abi. Bir genç arkadaşımız herhalde 21 veya 22 yaşında. Abi dedi ben dedi 8 yaşındayken dedi yani iktidara geldi bu parti.
2002 yılıydı.
Evet ha. Ben 8 yaşındaydım dedi. Ben dedi ne 28 Şubat yaşadım dedi. Ne gaz kuyruklarını gördüm dedi. Ne efendim. Hatta şöyle bir şey söyledi çok bana merak. Koalisyon nasıl bir şey çok merak ediyorum abi dedi. Hatta düşünüyorum dedi yani böyle farklı görüşler birbirini dengeler. Ha iyi aslında iyi bir şey de çıkabilir diye kendi kendime olsun canım koalisyon olsa ne olur diye düşünüyorum dedi. Şimdi yani bu bir çok naif bir şey belki ama böyle bir boyutta var aslında.
Ya ben şimdi bu kadar yani kutuplaşmış bir siyasi ortamda rahat rahat konuşamayacaksam da konuşmamayı tercih ederim. Tamam mı? Aman dengelere basarak konuşacağım. Yani bir şey konuşursan böyle anlaşılırsın. Bir şey konuşursan evet böyle anlaşılırsın.
Evet çok büyük bir siyasi evet. Şu an yorum yaptınız. Evet. Biz gerçekten burada duralım abi.
Bence de.
Bir ara verelim efendim. Niye ara veriyoruz? Tam da bu sözün gittiği yer dolayısıyla değil. Vaktimiz olduğu için ara veriyoruz. Tamam. Yanlış anlaşılmasın. Efendim bir hayrola devam ediyor. Biraz sonra tekrar beraber olacağız. Hayrola tekrar beraberiz efendim. Ben Mehmet Lütfü Aslan, kıymetli abim Mehmet Emin Okur'la birlikte. Abi Mayıs ayı biliyorsunuz şenlik ayı. Genelde üniversitede böyle bahar şenlikleri yapılır.
Evet,
şenlik. Biz yapmıyoruz ama üniversite olarak bahar şenliği. Yani bir takım böyle bireysel faaliyetler yaptırıyoruz işte kariyer günleridir. Ya da böyle ufak çaplı etkinlikler ama böyle bütün üniversiteyi İşte geçenlerde biliyorsunuz Mülkiye'nin bir videosu yayınlandı.
Neydi o?
İnek bayramı ile ilgili. O meşhur.
Klasiktir ha.
Ama o bir hoca taklidi yaptı çocuğun birisi. O çok böyle dine, maneviyata, mukaddesata çok bir şeydi yani, iyi bir şey değildi.
Siz de yasakladınız mı?
Biz yasaklamadık canım. Biz
bahar gelmiyor
arz talep ilişkisini göz önüne alarak.
Bahar gelmiyor mu?
Bizim bahar içimize gelmiş abi. Kamise gelmesine gerek yok.
Evet. Gençler ne diyor peki sizin içinize gelen bahara?
Ben diyorum ki bu tür şenlikler düzenlemenizde bir sıkıntı yok. Hı. Getirebilirsiniz. Varsa sponsor. İşte şu sanatçı gelemez mi hocam? Yani 50 bin liradan, 60 bin, 100 bin liradan
ha.
Tabii kapı açan insanlar gelemez mi?
Canım sanatçıya da para
onlara da sponsor aslında. Bulabilirseniz buyurun diyoruz. Bazen sponsor buldukları da oluyor. O zaman da farklı gerekçelerimiz oluyor tabii.
Evet.
Yani dolayısıyla bu bahar şenlikleri, baharın böyle bir hani kışkırtan havası.
Hı.
Şimdi içeri sokamıyoruz çocukları dershaneye evet. Neredeyse. Siz bunu nasıl aşıyorsunuz abi bir hoca olarak?
Bizim yani biraz daha yani şey itibariyle, kampüs itibariyle çok böyle civcivli bir yerde olmadığı için çocuklar işte derse gelenler geliyor. Havalar düzelince zaten final telaşı başlıyor. Final telaşı not toplama demek. Notlarını falan toplamaya başlıyorlar. Faaliyetler falan da oluyor da böyle çok da afaki şeyler olmuyor. Daha çok kampüs hayatı yaşayan şeyler de oluyor. Mesela çocukların da kampüste kaldığı, akşam geç vakit bir yere gidilmeyeceği, orada kalınacağı şeyler çok büyük faaliyetler oluyor diye biliyorum ben.
Yani orada abi ilginç
kampüs
bir şey.
Hayatının evet. Yaşandığı yerlerde yani biraz da mahfuz oluyor.
Evet evet.
Yani biraz şehir içindeki üniversitelerdeki bu bahar şenlikleri çok da kendine münhasır kalmıyor diyeyim
mesela
ben size.
Hafta sonu şeydeydik, Konya'daydık. Orada bir konferansa davet ettiler üniversite içerisinde. Kampüs kendi içinde kendine yeten bir şehir.
Bir dünya gibi. Evet, evet ayrı bir dünya.
Bir şehir.
Zaten kampüs olan. Bu demek.
Evet. Yolun sol tarafında kampüs var. Sağ tarafında da yeni yapılan Bosna Hersek Mahallesi var. Orasında neredeyse %70-80'i kampüste okuyan öğrenciler.
Mahalleyi böyle niye özel mi yapmışlar? Ne
yok
yapmışlar?
Hayır öğrenciler daha
gelişen
çok orada.
Gelişen Konya'nın büyüyen kısmı.
Büyüyen kısımdan bir tanesi ama öğrenciler daha çok kalıyor evlerde.
Evet.
Yani öğrenci evi çok. Dolayısıyla hayat tarzı da ona göre şekillenmiş. Böyle ilginç bir orada Bosna Hersek'te daha böyle bir üniversite havasının hissedildiği bir ortam var. Yani o Konya'nın muhafazakar havasından daha ziyade. Böyle bir şey var.
Genelde kamp yani üniversitelerin olduğu her şehirde bu vardır. Netice oraya gelen çocukların da çoğu evlerini, ana babalarını, barklarını bıraktıkları bir ortamla geldikleri için daha serbest bir hayata kavuşurlar. Yani otoriteden uzak olunan, mahalle baskısının olmadığı.
Evet.
Yani biz büyük şehir çocuklarında bu yoktur zaten de. Yani aslında o muhafazakar dediğimiz Anadolu kentlerin şehirlerindeki çocuklar da bir serbest ortama kavuşurlar. Başka bir muhafazakar Anadolu şehrine gitseler bile.
Evet evet. Yani şimdi orada şey var abi. Gerçekten bu tür üniversitelerin yalıtılması. Hani kampüs mantığı.
Evet.
Şimdi askeri kışlalarda da böyle bir mantık vardır ya.
Vardır ama orada bir disiplin vardır.
Disiplin olsun diye vardır o. Yani orada bir eğitim vereceksiniz. Evet. Siz o eğitimin dıştaki hayatla ilişkisi olmaması lazım. Tabiri caizse bir format atacaksınız. Hı hı. O formatı mümkün olduğu kadar dışarının etkilerini en aza indirgendiği evet. Bir ortam oluşturarak evet. Yapabilirsiniz. Kampüste bu böyle oluyor ama bu herhangi bir normalde bunu niye beklersiniz? Böyle bir kampüste bu tür bir ortamın oluşmasın. Tam da o askeri kışladaki mantıkla. Ya bunlar eğitim alacaklar.
Odaklansın diye.
Odaklansın. Ha. Ama bu tam tersi tecelli ediyor evet, abi şu anda. Evet, evet. Yani orada toplumun genelinde insanların birbirleriyle geçirdikleri hayatta birbirlerini murakabe ederek efendim tabiri caizse birbirlerine ayar verdikleri bir ortamı siz tabiri caizse elinizin bir kenarıyla itiyorsunuz. Yepyeni bir bağımsız ortam oluşturuyorsunuz. Evet. Orada da neredeyse her şey caiz, her şey mübah. Yani bu yalıtılmış üniversite ortamları bu anlamda Anadolu'nun birçok şehrine çok ciddi olumsuz etkide bulundu yani. Bunu görmek lazım.
Kültürel anlamda diyorsunuz.
Hem kültürel yani topografya diye bir kavram var ya.
Evet.
Manevi topografyayı bunlar değiştirdi abi tabiri caizse.
Doğru değiştirdiler fakat tam da oradan gittiğinizde de netice işte şehir söylemeyelim millet alınmasın da Yani orada bir yere üniversitenin ve askeriyenin gelmesi çok önemli bir şeydir o şehirler için. Neden? Çünkü ticareti döndürür.
Evet.
Aslında bu ne yaman çelişki değil mi?
Evet evet.
Yani o bir taraftan şeyi istemiyorsun. Ya çok efendim, konforum artsın istiyorsun. Maddi kazancım artsın istiyorsun. Bir taraftan da
muhafazakar
bir takım şeylerimi muhafaza edeyim diyorsun. İkisi birden olmuyor. Evet.
Evet. Zaten abi bu Türkiye'nin belki ilerlemesi, genişlemesi. Ya bak biz artık zincirlerimizi kırıyoruz tarzındaki ortaya çıkan bu serbestleşme, genişlemenin çok böyle konuşmadığımız bir boyutunda bu iktisadi gelişme var, refah var. Refah arttıkça da ortaya çıkan yeni hayat tarzları evet. var. Bu hayat tarzları da bir tarafından ya biz nereye gidiyoruz sorusunu sordurtuyor. Hani şöyle bir şey sanki buzdağları erimiş ama ortalığı çamur götürüyor şu anda. Tamam buzdağları erimiş ama ortalıkta da gezecek böyle ayağının, çorabının, pantolonun, eteğinin efendim salim kalacağı bir ortam kalmamış neredeyse.
Ben buradaki esas biraz daha sorunun o hani yabancıların home ve house ayrımı vardır ya bir.
Birisi yuvadır birisi evdir.
Yer, evet
birisi yuvadır yuva. Birisi evdir. Evet.
Yuva yani. O ev kavramının yıprandığı kanaatindeyim. Yani insanlar hakikaten evlere sığmaz oldular. Evlere sığamamak çokluk manasında, darlık manasında değil. Ruhları evlerin içine sığmıyor yani. İnsanlar evi bir hapis gibi görüyorlar.
Evet.
Veya yatılacak bir yer gibi görüyorlar.
Abi bir devasa bir yer gösterdiler. Hani bir blok yani. Ama iki tane blok birleşmiş. Şöyle L tipinde bir tam köşede kavşakta. Dedim burası nasıl bir yer? Yani bir yurt mu? İşte efendim bir hani site mi? Hayır abi burası stüdyo evlerden oluşan bir yer dediler. Hmm. Şimdi stüdyo evlerden ve hepsi dolu. Şimdi stüdyo ev tabiri bizatihi böyle bu hayat tarzlarının değiştiğinin en güzel göstergelerinden bir tanesi. Stüdyo evde yaşayan insanlar yani ne misafir kabul eder abi ne bir başkasını kabul eder.
Evet, evet.
Yani o bizim klasik geleneksel ev hayatımızın çok dışında bir hayat. Şimdi stüdyo evlere dönüştü evli hayatlarımız yani.
Yani şöyle bunu reklamlarda falan da baktığında görüyorsunuz. Bu mesela bu vurgu nerede yapılıyor? Hani bir bisküvit reklamı vardı işte çok özlüyor. Yani annemin bisküviti gibi oraya gidiyor. Veya mesela bir uzaktan gelip anneye kavuşma psikolojisi. İşte şeyde okumuşsun da hep gurbette okumuşsun da geliyorsun. Annen işte sevdiğin yemekleri yapmış.
Annemin yemeği gibi.
Hep bunlar sanki hakikaten 50'li 60'lı 70'li yaşlardaki insanlara ait bir kavram. Şimdi 30 yaşındaki anneye söyleyeceğim bir şey var mı? Yani 30 yaşındaki annenin eve sahip çıkmasıyla ilgili bir enstantane göremiyoruz mesela. Niye? Evet. O geçmişte kalmış bir şey.
O çalışıyor abi dışarıda.
Ha çalışıyor. Ev, ya onun evi yok da işte ev işte 70'li yaşlardaki insanlara ait bir
evet,
şeymiş
evet,
gibi
evet,
algı var.
Evet.
Yani aslında budur biraz daha problem olan. Yani işte şey demişti insanlar bu evin dışındaki hayata alışmak şöyle bir şey. Yani tüpten çıkmış macun gibi yani bir defa dışarı çıkınca bir daha içeri sokamazsın.
Cin şişeden çıktı.
Evet.
Bir daha
evet,
zor girer.
Evet. Evet.
Yani AVM'ler şimdi mesela orada yine üniversiteden gideyim. 3-4 tane farklı yemek yenecek mekandan bahsettiler. Abi dediler bak bir 2 liraya öğrencinin yediği yemek var. Ondan mı istersin? Nasıl? 4 çeşit. Harika abi. Hepsinin 3-4 tane çocuğun ağzından çıkan ifade. Harika abi yemekler.
2 liraya.
2 liraya. Çünkü devlet sponsor ediyor yemekleri malum. Sonra şurada dediler falanca bir AVM tarzı bir yer var. Orada da işte 10 liraya 12 liraya yine 3-4 kap yemek ama özel teşebbüs. Sonra şurada köşk diye bir yer var. Orada da 16-20 civarına yükseliyor para. Ama çok daha efendim güzel bir tarz. Bir üst daha var. Orada akademisyenler yemek yiyorlar. Orada da fiyatlar daha fazla, daha farklı. Standartta ona göre. Şimdi bu çeşitlilik güzel bir şey. Bir tarafından baktığınız zaman. Ama şey gibi nasıl evler stüdyo 1+1, 2+1 farklılaştı. Bu yemek keseye göre yemeğin de çeşitlenmesi gibi hayat tarzları da keseye göre çeşitlenmiş durumda. Bu bana şeyi hatırlattı abi hani siz böyle biraz ironik de anlatırsınız ya. İhramsız garsonların hizmet ettiği mukaddes haçlar.
Öyle mi?
Nasıl da bu?
Şeydi, reklam veriyor, hacca götürecek, lüks saç ama bu.
Lüks saç.
Lüks saç, lüks saçtaki...
Şey... Yani ortalama hac, ha. Düşük hac diye böyle bir ayrım mı var ki lüks saç diyorlar buna?
Ya şöyle, yani hac fiyatlarını...
Hac abi, siz... hepsi hac, haccın hepsi. Sonuçta hacci mebrur olsun diye dua edilen hac
eyvallah,
değil midir abi?
Eyvallah, fakat onun maliyetleri farklıdır. şöyle 2000
euro. Daha çok mu hayır yapıyorsun 2000, yani?
2000 eurodan 20 bin euroya kadar hac var. O 20 bin euroluk hacılar da şöyle. Yani bir tek maddesi.
Lütfen
yani.
Anlatın abi, biz bilmiyoruz. Ya, biz görmedik.
Ben de öyle 20 bin euroluk bir hacca gitmedim. Ama onu anlatmıştık bir sefer. Adam reklam yapmış. Burada size diyor Arafa günü Arafat'ta hizmet edenler
papyonlu.
Garson kıyafetiyle hizmet ediyor. Yani ihramla hizmet etmiyor. Anladın mı? Çünkü Arafat, Arefe gün Arafat'ta bulunan hacı
hacıdır.
Olur.
Evet.
Şimdi o adam, otobüs şoförü de hemen şeye giriyor.
İhrama giriyor.
İhrama tabii. Giriyor. Sana hizmet eden de ihrama giriyor. Efendim oradaki tur rehberi de ihrama giriyor. Hepsi hacın sevabını alsınlar. Fakat ne oluyor o zaman? Hacın kendi menasikiyle uğraşacağını uğraşacak o zaman. Senin bu sefer...
Hizmeti önceleyemeyecek.
Önceleyemeyecek. O daha değişiyor.
Tabii, o zaman ne olacak? Ha. Sen kendin konforundan aslında...
Evet, evet.
Adam dinini yaşasın diye... Evet. Sen burada konforundan olacaksın. Olur mu kardeşim?
Yani o da onun farkı. sen onu söylüyorsun. Tabii bu... ihramlı olmak zaten... Konforundan vazgeçmek demek. Yani ihramın anlamı bu.
Evet,
bütün
evet.
Konforunu bırakmak demek.
Yani evet. Ama sen papyonlu garsonlar hizmet etsin diye orada bekler, onun evet. Parasını da verirsen artık bu nasıl bir
yani
şey?
Yani o anlatılacak başka bir şeydir de. Şu bu yemek meselesinde falan da yani şimdi aslında bir kısırlık var değil mi bu anlattığın şeylerde? Ya bir çeşit, biz hep diyoruz ki özgürlük, çeşitlilik. Ya gidiyorsun o menüler hep aynı menüler ya.
Evet.
Ya hiçbir özgürlük yok orada. Hep bir sınırlama var. Yani sen desen ki bana şunu değil şunu ver. Olmaz, o menüde yok diyor adam sana. Aslında seni sınırlıyor. Değil mi? Yani bir evet. Özgürlük ortamı yok. Ya şu tavuğun budun ver, kanadın yok diyor. O menüye girmez diyor mesela.
Evet evet. Evet. Evet. Standart paket şey gibi
paket
işte.
Paket hepsi.
Evet evet.
Ve her gittiğinde de aynı. Tadı da aynı. Şeyi de aynı. Hep aynı ya.
Abi zaten bu son dönemde aşçıların hani gurmelerin öne çıkmasında birazcık ben bu dediğiniz... Ya yeter artık bu standartize olmaktan bıktık, gına geldik anlayışının buna etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlar hakikaten insan eli değmiş. Heh. Ve sadece kendisine özel yemekler istiyorlar artık. Ya, anne yemeği gibi gerçekten.
Bak o, bak şu da var. Yani mesela bizde bir laf var değil mi? Aa, ne düşmüş yemek mesela. Bir, ne güzel düşmüş dersin. Düşmüş değil mi? Burada yani ne güzel pişmiş bu. Demek ki ortada bir sürpriz var yani. Her seferinde
denk
farklı olacak
ya.
Bir
tabii,
şey
tabii,
var.
Tabii tabii tabii. Bir elini, nasip meselesi var yani.
Elinin tadı böyle olmuş falan.
Denk
bu var.
Gelmiş yani.
Mesela öyle şeyler vardır ki mesela güveçte vardır o, biliyor musunuz siz? Bir güveçte ne kadar fazla güveç yapılırsa tadı o kadar farklılaşır. Yani bu şey gibidir yani mesela 1000 güveç pişirmiş bir güveç tenceresinde o güveç farklı olur. Onun ocağı da farklıdır, şeyi de farklıdır. Ama düşün ki sen... Fast food'dan bir şey yiyorsun ya.
Evet, evet.
Allah aşkına neyi bunun şey olabilir senin için? Yani ben aynı yemek yapılsa bile o manada. Değil mi? Bir standartizasyon var. Tavuklar da öyle civciv çıkacak. 25 günde kesilecek, şöyle olacak. Hepsi aynı. Çünkü hepsi aynı antibiyotiği alıyorlar. Hepsi aynı yemleri alıyorlar. Hepsi evet. Aynı şeyleri alıyorlar. İşte tadı da böyle yani.
Abi işin garibi şimdi bak gençlerle ilgili tam... Baştan gençlerle ilgili konuştuk ya. Gençler de aynı standart tatları istiyorlar. Şimdi normalde kendi çocuğuna patatesle köfteden başka bir şey yediremiyorsun. Hı. O işte senin dediğin fast food'taki o tadı çocuk arıyor. Yani standartize olmuş yani. Evet, aynen evet. Gıdalar aynen. Gibi.
Kalıba sokmak. O adamı kalıba sokmak da kolay oluyor. O adamı elbise kalıbına da sokuyorsun. Hı. Ne mod? Bu diyorsun ki bu moda bunu giyeceksin, bunu giyiyor o çocuk.
Evet,
çünkü...
Evet.
Onu yiyerek büyümüş.
Yani dolayısıyla aslında bize özgürlük diye sunulan tam tersi kölelik.
Kölelik.
Yani.
Evet. Aynen.
Yani dolayısıyla bir gencin de özgürleşmesi aslında çeşitliliğin yani çok daha farklı seçeneklerin olduğunu fark etmesiyle başlıyor.
Evet.
Yani. Bizim de belki yapmamız gereken abi burada bak nereden nereye geldik. Bizim burada yapmamız gereken belki bu çeşitliliği fark ettirmek. Seçeneklerin olduğunu göstermek. Hı. Yani burada seni zorlayan, dayatan, sana böyle kalbinden girerek, gönlünden girerek, hissinden girerek bir takım standart paketler sunanlara karşı sen git organiği tercih et. Git doğalı tercih et. Git daha efendim böyle alışılmamış belki olanı tercih et gibi. Belki onun önüne seçenekleri hatırlatmak
yani
lazım.
Yani şöyle, biz geçen haftaydı bizim Ali ile beraber karşıya geçtik. Kapalı Çarşı'ya geçtik. Kapalı Çarşı'ya işte geldi çocuk.
İstanbul'a gittiniz yani. Genelde öyle derdi, eski öyle derler.
Karşıya geçtik demek. Bizim yani, Anadolu yakasındakiler için İstanbul'a indik. Gittiler. İstanbul'a inmektir. Kapalı Çarşı'ya gittik falan, baktı. Ben dedim ki bak oğlum dedim. Burası dedim eskinin AVM'si.
Eskinin AVM'si.
Ondan sonra hakikaten oranın bir içine girdiğinde de hakikaten farklı bir yere girmiş olursun. Yani bu bizim deminki güveç gibi yani. 500 senelik alışveriş yapılan bir yer orası, tamam mı? 500 sene yaşamış. Neler yaşanmış orada. Bir girdi falan, hakikaten çocuk böyle çok farklı bir yere geçtiğini hissetti. Dedim ki nasıl Ali dedim, AVM mi daha huzurlu, burası mı daha huzurlu? Burası dedi. Ben buraya hep geleyim ya dedi. Tamam mı? Ondan sonra gittik, bir adam biri meyan kökü şerbeti satıyordu. Böyle omzunda böyle eğerek ondan içtik birer tane. Bak dedim bu farklı bir şey, onu içtik. Ondan sonra bir yerde bir Türk eski bir...
Kuru kahve oranın, kokusu alsaydınız yani.
Evet. Oranın eski bir lokantasında bir yemek yedik. En eski yerinde. Ondan sonra ortalığı götürüyor. Böyle fırfır dönen şeyler var ya. Ne diyorlar ona şimdi? Böyle elde dönen...
Stres çarkı.
Stres çarkı her yerde satılıyor ama o topaç gördü. Topaç aldı. Topaç dönüyor falan ya. Ondan sonra da camiye gittik, hemen bir tarihi camiye. Yani hakikaten farklı bir şey yaşandı. Baktım çocuk zevk aldı ondan. Aslında biz alternatifini koyduğumuzda yani.
Evet.
Çocuk farkına vardı. Böyle bir farklılık var.
Evet.
Hakikaten Kapalı Çarşı'na bir şey alıp vermek önemli değil. Kapalı Çarşı'da bir geçen insanla AVM'ye bir yarım saat geçiren insan arasındaki ben elektrik düzeyinde bile bir fark olduğu kanaatindeyim.
Evet.
O anlamda.
Evet.
Fakat bu bize ait bir şey yani. Biz bunun alternatifini sunabilirsek bir kazanç sahibiz. Ve mesela Marmara'yla dönmedik, vapurla döndük. Yani mesela bunların her biri bir şey değil mi?
Evet.
Yani bir hani hayat tarzı diyorlar ya şimdi. Bir hayat tarzının işte o hayatı anlamanın işte İstanbul'da ne yapılır, nasıl yapılır vesaire. Bunları biz yaşamıyoruz ki. Yani değil mi? Hep bir yere yetişecek. Ya 35-40 dakikada vapurla geçene kadar ben 4 dakikada Marmara'yla geçerim. Fakat ben şöyle söylerdim eskiden. Ya bizim millet niye vasıtalarda kitap okumaz? Değil mi? Avrupa'ya gittiğinde değil mi? Şimdi hep vasıtalarda insanlar kitap okuyor. Herkes kitap okuyor. Sen şaşırırsın. Herkes kitap okuyor. Ben onu şöyle yorumluyordum. Yani kardeşim bizde kitap okumazsın. Çünkü bizde her an değişik bir şey olabilir. Yani zaten üstten trafikle gidiyorsundur. Yani yer görerek gidersin. Ve her an trafikte bir şey olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Ama bir metroya bindiğinde metroda ne olabilir ki? Her durak aynı zaten.
Evet.
Neyi seyredeceksin? Hızla geçen beton duvarları mı seyredeceksin? Anladım ki yani bir yeknesaklık aynı zamanda bir durağanlığı da getiriyor insandaki.
Fakat o bir şey de abi, bak demin standartlardan bahsettik ya. Adamın hangi saatte nereye varacağı belli.
Evet belli.
Bizde herhalde her şey olabilir. Sürpriz olabilir. Evet.
Ya bir şey olur, adam biri intihar edecektir. Şimdi, köprü tıkanır.
Aynen. Şimdi bak buraya gelirken yaşadığım bir hadise. Marmaray'dayız. Tam o sırada bir hareketlilik oldu. Ben de bir sonraki durakta ineceğim için kapının tarafında bekliyorum. Arkama döndüm, baktığım zaman bir epilepsi hastası. Düşmüş, ağzından böyle kanlar da saçılıyor. Yani biraz ağır ileri bir vaka.
Simitçi miydi?
Değildi. O senin istediğini biliyorum. O da ayrı.
Tamam.
Ondan sonra genç bir çocuktu. Allah hakikaten şifa versin.
Ya.
Biraz böyle titremeye başladı yerde. 3-4 tane de etrafımızda böyle Slav ırkından kadın var. Nasıl böyle bir rahatsız oldular, döndüler yüzlerini. Hatta bir tanesi böyle hemen böyle elini kolum attı böyle. Böyle bana bir şey yapmaya çalışıyor yani.
Sana sığındı.
Bana sığınmaya çalışıyor. Ben de biraz kenara çekildim. Çocuğu izliyorum. O sırada ya doktor yok mu? Şey yok mu falan filan tarzında hemen bu klasik şeyler yükseldi.
İş bilen bir amca bir teyze çıkmadı mı soğan koklatıp?
Yok, orada gençler diye. Hemen gençler kaldırmaya falan çalıştılar. Arkamdaki beyefendi de hemen cep telefonundan 112'yi aradı. Şimdi o arada 112 ile konuşuyor. Anlatıyor şimdi. Merak ediyorum yani nasıl cevap verecekler. Bir daha anlatıyor. Bir daha anlatıyor. Bir daha anlatıyor. Ya Allah Allah diyorum, şimdi bu ne konuşuyor? Ben de kendime göre akıl veriyorum. Diyorum ki ya bak, Üsküdar şeye yaklaştık. Üsküdar'a göre bir şey versin bu.
Lokasyon.
Lokasyon versin. O lokasyonda birileri beklesin, hazır olsun diye. O ara çocuk kalktı. Gözünü açtı. Ya ben iyiyim, tamam dedi. Ha, bu epilepsi hastasıymış, Sara hastasıymış dediler. Oturdu. Şöyle etrafını seyretmeye başladı. Ben bu arada yani çocuk şeyi ortalık normalleşti. Bizim 112'ci konuşuyor hala ama. 112 ile hala konuşuyor abimiz. En son kapattı. Çok da nazik bir insanmış. Bana döndü, dedi ki ya dört yere birden aktardılar kardeşim dedi ya. Dört yere birden aktardılar. En son şöyle kapattı. Hanımefendi dedi. Bana dedi yardım edemeyeceğinizi anladım. He. Çok teşekkür ediyorum, kapatıyorum dedi. Kadın da karşıdan diyor ki hanımefendi, beyefendi diyor, ambulans göndereyim, ambulans göndereyim. Yok yok, tamam tamam dedi. Bana yardım edemeyeceğinizi anladım. Çok teşekkür ederim dedi, kapattı. Şimdi standart olduğu zaman abi kitap da okursun. Belli çünkü hangi saatte inip hangi işe ineceğin. Ama böyle her şeyin olabileceği bir ülkede yaşıyorsan orada kitap zor okursun yani.
O Slav kadın elini bıraktı mı hemen?
Şimdi burada elimi değil bu arada. Ceketinden bir köşesine tutulmuştu
evet,
da.
Tamam.
Yani orada da şeyi de anladım yani. Hanefilere göre niye kadın eli değince abdest bozulmuyor. Evet, Şafiler de bozuluyor mi? Falan filan gibi.
Bir de şeyin de hükmü ayrıdır belki Slav olunca. Onu bizim şeylere sormak lazım.
Ahmet evet, hamlelere, Murat şey Kayalar'a.
Evet, Murat Kayalar'a falan sormak lazım.
Murat Kayalar tabii o noktalarda mesela metroyla falan. Şimdi mesela Amerika'ya gittiğimiz zaman abi öyle bir şey demişlerdi. Burada yaşamayan insan burada burayla ilgili fetva vermesin kardeşim. Kredi kartı kullanmak zorunda olduğun bir ülkede kredi kartı direkt caiz değildir diyemezsin yani. Çünkü ondan yaşamak zorundasın. Orası öyle bir ülke. İşte burada da metroya binmeyen, metrobüsü binmeyen, metrobüsü kullanmayan, Marmara'yı kullanmayan buralarla ilgili fetvalar vermesin bence.
Evet, peki. Ne fetvalar çıkar kim bilir.
Siz bir ara metrobüse çok gittiniz geldiniz abi.
Canım, metrobüse de biniyoruz, Marmara'ya da biliyoruz. Biz halktan uzak değiliz ki. Halkla iç içeyiz hep.
Yani bak, halkla diye ayırdığın zaman zaten bittin abi sen yani.
Halkla iç içeyiz diyorum. Yani ne diyeyim sana.
Siz öyle bir ayrım yapıyorsun çünkü halkız zaten.
Halkız zaten diyorsun. Evet. Çeşitli. Yani onlar da yani halklar arası diyalog mu oluyor yani Sıla?
Yok, tam tersi. O tam biz bir küresel insanlık ailesiyiz.
Bir bulalım.
Evet, ümmet olacağız inşallah. İnşallah. Ümmeti icabet, ümmeti davet diye ikiye ayırıyoruz.
Evet. Fakat bu diyalog işleri tehlikelidir.
Tehlikeli.
Evet.
Tabii tabii. Diyaloga geçmiyoruz.
Evet.
Diyoruz ki biz insanlık ikiye ayrılır Mehmet abi. Ümmeti icabet, ümmeti davet. Birisi davete tabi olmuş, bir tanesi davete tabi olacak.
Tabii. Biz zaten böyle senelerce bizim ecdadımız değil mi? Bu icabeti yapmak için gerekli fedakarlık yapan insanlar oldular. Önde giden insanlar oldular. Markoçoğlu oldular.
Evet, evet, evet. O akıncılık ayrı akıncılık, bir ruhtur.
Akıncılık
İnşallah.
Ruhu.
Onu da bir ara konuşalım tekrar.
Tamam, tamam.
Çünkü Ramazan gelmeden değil bunları ya. Konuşmak lazım. Çünkü Ramazan'da bunlar konuşulamaz. Yani.
Konuşulmaz tabii.
Evet, evet. Peki. Efendim, hayrola da Mehmet abi, Emin Okur abimizle birlikte yapmış olduğumuz hasbihal burada nihayete erdi. İnşallah bir sonraki hafta tekrar görüşmek ümidiyle. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.
Allah'a ısmarladık efendim.